Ya kardeşim, işler iyiye gidiyor, herkes öyle diyor. Hatta şahane bir gazetemiz var biliyorsunuz. Bizde televizyon kanalı var o grubun. İşte orada böyle şahane, onları seyrederseniz Türkiye uçuyor, kaçıyor. Türkiye krizden acayip çıkıyor ki ben Türkiye krize girecek dediğimde onlar krize girilmeyeceğine işte biliyorsunuz çok hakaretlere uğradım. Rahmetli anneciğim bile çok hakaretlere uğradı. Şimdi girmediğimiz ekonomik krizden çıktığımızı iddia ediyorlar. Ve biz de efendim muhalif iktisatçılar hesaplaşıyormuşuz kendimizle. Eski hesaplanıp kaldığımız için AKP'nin bu şahane dünyayı yeni baştan iktisadı yaratan ekonomi politikalarını göremediğimizden kendimizle hesaplaşıyormuşuz. Çevreme böyle bakıyorum ben. Biz muhalif iktisatçılar değiliz dostum. Öyle bir şey yok. Ben hükümetin muhalifi değilim. Ben yanlışın muhalifiyim. Sizin gibi değilim. Kim yanlış yaparsa onu eleştiririm. Bu yanlışı AKP de yapsa, MHP de yapsa, CHP de yapsa, HDP de yapsa, İYİ Parti de yapsa, adını saymadığım başkaları da varsa, X, Y, Z neyse şu anda aklıma gelmeyen, kim yaparsa yapsın. Yanlışı söylemek benim görevim. Babam bana derdi ki, biliyorsunuz çok kısa bir süre önce kaybettim babamı. Bugün 32. güne gidiyoruz, 31 gün oldu. Bir kere de baban olduğum için benden yana ol. Yani haklı olduğum için değil. Baban olduğum için yanlış da yapsam. Hayır. Hayır. Gerçeği söylemek benim görevim. Hele sevdiklerime daha da görevim. Seviyorsan git söyle. Git konuş gibi. Seviyorsam gerçeği söylemek zorundayım. Yanlış bu demek zorundayım. O yüzden şimdi dönelim bakalım. Türkiye'nin durumu o kadar da şahane mi? Bu iyimser, iyimsi havalar nasıl oluyor? Dostlarım, devlet deli gibi borçlanıyor ve özellikle ağırlıkla kamu bankaları üzerinden piyasaya deli gibi para basıyor. Deli gibi. Şimdi sizin geliriniz artmadığına göre ne yapacaksınız? Bir şeyler almak istiyorsanız gideceksiniz, kredi kullanacaksınız. Kredi nedir? Gelecekten borçlanma. Yani gelecekteki gelirinizi haczetmiş oluyorsunuz aslında. Kimden borç aldıysanız, burada bankaları kastediyoruz, finans kurumlarını kastediyoruz. Bakalım neler görüyoruz. Şimdi neyi kastettiğimi daha net anlamanız için iki çeşit grafiğimiz var. Bir grafikleri göreceksiniz, altlarında hepsinin kaynaklar var. İkincisi biz yaptık o grafikleri, grafikleştirdik yani resmi kurumların, BDDK'nın örneğin grafiklerini. İkincisi de Merkez Bankası her cuma günü ekonomik duruma ilişkin bir çalışma yayınlıyor. Hiçbir yorum bir şey yok orada. Sayfa sayfa sayfa grafikler ardı ardına. Ben onları her cuma doğal olarak işim gereği sayfa sayfa sayfa inceliyorum. Şimdi beraber bakalım mı? Orada neler görüyoruz? Bir kısmı da oradan. Bu gördüğünüz gibi altta kaynak Türkçe, altta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısını görüyorsunuz. Özellikle onlarla beraber sayfadan aldım bu kestik bunları ki kaynağı da net olarak görün. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Tüketici kredileri turuncuyla, ticari krediler maviyle. Tüketici kredilerinin nasıl patladığını görüyor musunuz? Yılın 2019'un ortasından itibaren yukarı doğru nasıl arttığını deli gibi dimdik. Görüyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Peki ticari krediler o kadar artmış mı? O grafikte turkuaz rengiyle, maviyle gördünüz ya da. Hayır, o kadar artmamış. Bu önemli bir ayrım. Onu ayrımı ayrıntılı bir şekilde birazdan size göstereceğim. Peki acaba tüketici kredilerinde ne görüyoruz? Tek başına bir ikisini ayırarak bakalım. Neden tüketici kredilerinin değil de ben ticari kredilerin artmasını istedim ona gelmeden önce. Şimdi burada tüketici kredilerinde turuncuyla bir hat görüyorsunuz. O son 12 yılın ortalama tüketici kredilerinin nasıl gittiğini gösteriyor. Ortalaması. Kırmızı 2019 yılı. Bakın 2019 yılının yaklaşık olarak işte 30 küsurunca haftalarına kadar tüketici kredileri son 12 yılın ortalamasının altında kalmış. Sonra birdenbire yükselişe geçiyor ve yataya dönüyor. Ne kadar yüksek? %50'lere gelmiş artış. Orada kenarda da ilk birkaç haftayı görüyorsunuz. Tüketici kredinin 2020'deki durumunu Yani tüketici kredileri deli gibi artmış. Peki hangi tüketici kredileri artmış? Çünkü tüketici kredileri çeşit çeşit. Konut kredileri, otomotiv kredileri ve ihtiyaç kredileri. Biz konut kredilerini borçluluk saymayız. Onu yatırım sayarız. Neden? Çünkü orada bir ev var. Yani o sizin varlığınız artık. Sizin servetiniz haline geldi. Şimdi bir de onun ayrıntısına bakalım. Gene Merkez Bankası'nın tablosundan nereye gitmiş bu paralar? Ne almış insanlar? Şimdi kırmızıyla gördüğünüz füze gibi fırlayan ne? Taşıt kredisi. Deli gibi fırlamış. Sonra hop aşağıya son bir haftada. İkinci turuncuyla gördüğünüz ihtiyaç kredisi. Yani ben geçinemiyorum. Kredi kartı borçlarım çok. Onları kapatmak için çoklukla alınan krediler bunlar. Konut kredilerini görüyorsunuz. O da turkuaz rengiyle ya da ekranınıza bağlı olarak maviyle gördüğünüz. Onlar da böyle deli gibi bir fırlamışlar. Sonra aşağı iniyor. Ama en çok artan ne? Taşıt kredisi. Deli gibi yukarı doğru yükselmişler. Şimdi ben tüketici kredilerinin değil, ticari kredilerin artmasını isterim. Neden? Ticari krediler artarsa, şirketler iyi durumdaysa, yatırım yaparsa, o zaman insan eleman alırlar. Diğer şirketlerden aramalı alırlar ve ne olur? Sizin gelirleriniz artar. Bizim amacımız ne? Ben hangi firma kaç araba satmış, kaç ev satmış, hangi bankanın kârı olmuş, hangi şirketin... Bundan bana ne? Defalarca burada size söyledim. Benim için ekonomi borsa değildir. Döviz de değildir. Hatta faiz de değildir. Faize sadece sizin cebinizden çıkan para olduğu için bakıyorum ben. Dolara da ekonomik dengeleri etkilediği için bakıyorum ben. Benim için ekonomi istihdamdır. Kaç genç iş bulmuş, kaç aile babası işsiz kalmamış. Gelir dağılımıdır. Yoksulluktur. Üretimdir ve ihracattır. Ben bunlara bakarım. Hani şu lafı da söylemiyorum. Tüketim ekonomisi. Hayır dostum. Birileri tüketmiyorsa birileri üretemez zaten. Mesele o tüketimin yurt dışından mı alındığı, yani başkalarını mı zengin ettiğimiz, kendi ülkemizden mi aldığımızdır. O yüzden ticari krediler çok önemli. Şimdi bakalım ticari krediler tarafında ne görüyoruz? Hemen onu göstersin. Şimdi demin ne görmüştük? Deli gibi şeyin tüketici kredilerin arttığını görmüştük. Şimdi burada tüketici kredilerinde ticari kredilere geçmeden önce ben bu grafiği atlamışım açıkçası. Burada halbuki önümde yazılı. Tüketici kredileri ne kadar artmış? 4 Ocak 2019'da 398,4 milyar liralık tüketici kredi borcu vardı. 3 Ocak 2020'de bu borç ne kadar oldu? 467,3. Yani bu ne demek? 69 milyar lira arttı bir yılda tüketici kredi borcu. Şimdi böyle deyince ciddi bir artış, önemli bir artış diye düşünüyorsunuz. Ama burada bir ayrıntı var. Nedir o ayrıntı? Bu ikinci yarıda oldu. Hükümet yerel seçimleri kaybedince, AKP yerel seçimlerde ağır bir hezimete uğrayınca, İstanbul gibi, Ankara gibi çok önemli iki kenti kaybedince, hadi Ankara'yı biraz bekliyordu, onun için Mansur Yavaş'a sürekli yükseliniyordu. Ama İstanbul'u beklemiyorlardı. Bu ağır yenilgi olup sonra bir daha seçim inleyince işte ekonomiyi canlandırma, bunun bedeli ekonomiye kesildi. Ekonomiyi can... O ayrıntı şimdi bir sonraki grafiğimizde. Nerede? Ne zaman tüketici kredilerindeki bu işte 70 milyara dayanan 69 milyarlık artış nerede olmuş tüketici borçluğunda? Bir sonraki grafiği versin arkadaşlarım, hemen onu görelim. Ocak'la Ağustos'un ortası arasında kredi artışı sadece 4 milyar lira. 16 Ağustos 2019'la 4 Ocak 2019 arasında kredi artışı sadece 4 milyar lira. Ama 16 Ağustos'tan 3 Ocak 2020'ye kadar olan dönemde artışa bir bakar mısınız? 65 milyar lira. Yani Ocak'tan Ağustos döneminde, 4 Ocak'tan Ağustos'un ortasına kadar kredi artışı 4,1 milyar lira. Ağustos-Ocak artışındaki tüketici kredi borcu, yani tüketici kredisi artışı 64,8, 65 milyar lira. Nasıl? İşte ekonomide iyi zannettiğiniz, düzeldi zannettiğiniz şeyin nedeni bu. Biz diyoruz da yapısal reform lazım. Bu o değil. Bu ne? Bu yaram çok fena, çok hastayım, ateşimi düşür. Tüketiciyi hala insanları, vatandaşı gidip deli gibi alışveriş yapalım, ekonomi düzeldi görüntüsü olsun. Olmaz dostum. Geçici. Kanser aspirinle tedavi edilemez. Ateş düşürücüyle ağır hastalıklar tedavi edilemez. Ateşi düşürür ama hastalık hala bende. Bu da öyle. İşte gidip harcadığınız, deli gibi tüketici kredileri aldığınız için bu görüntü ortaya çıkıyor. Bunu da hemen söyleyeyim, sosyal medyada takip edersiniz. Son dönemde çok yakından takip ettiğim genç gazeteciler arasında iki kişiyi ayırıyorum. Bunlardan biri Ozan Gündoğdu. Gerçekten iki, çok yakından takip ettiğim iki yazıcıdan biri Bir Gün Gazetesi'nde müthiş şeyler yapıyor. Ozan bu hesaplarda, demin grafiğin altında da var mıydı bilmiyorum. Evet, adı varmış. Hani atladıysak diye söyleyeyim dedim. Ondan alıntıladım. Hesaplamış çünkü. Hani ben de hesaplayabilirim. Ama onu da görünce adını yazmak, atıf yapmak lazım. Şimdi buradan da gelelim. Bunlar tüketici kredisi yoluyla oldu. Peki ticari kredi, yani iş, istihdam yaratacak tarafta böyle şeyler oldu mu? Orada ne durumdayız? Hemen bir de onu rica edeyim arkadaşlardan. Şimdi bu ticari krediler, Merkez Bankası'nın aynı tablosu. Dikkat edin, burada ne görüyoruz? 2007-2019 ortalaması turuncu. 2007'den bugüne, yani bütün o 12 yılın ortalaması. 2019'un rakamı, böyle bir yılın bir yerinden itibaren patlamışlar, yükselmiş. Sonra hop aşağıya, sonra gene bir miktar yükselmişler ama hala neyin altında? O 12 yıl ortalamasının altında. Maviyle veya işte siz renkli olarak ne gözün, turkuazla, orijinali turkuaz. Turkuazla gördüğünüz bu sene 2020'nin ilk iki haftasında hafif bir artış görüyorsunuz. Hala turuncuyu yakalamadı. Şimdi devlet tüketici kredi bankalara işte zorluyor tüketici kredisi versinler diye. Merkez Bankası'ndaki karşılıklarını eğer çok kredi verirlerse düşürecek. Az kredi verirlerse halka artıracak, yüksek orandan karşılık ayıracaklar şeyi. Yani gidin halka kredi verin demek istiyor devlet. Bu yolla da ekonomi canlansın, kurtulsun. Öyle kurtulmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama ticari krediyi bundan ayırıyoruz. Batık şirketlere, batacak şirketlere kredi vermek koşuluyla, doğru yatırımlara kredi vermek koşuluyla, taraftarlar, bizim adamlarımız, bizim projelerimiz, rant projeleri olmaması, gerçekten iyi yatırımlar, ihracat, teknoloji bizi ileriye götürecek, gençlerin yolunu açacak yatırımlar olması koşuluyla ticari kredileri bundan ayırıyoruz. Çünkü zaten sermaye yeterlileri çok düşük şirketlerin. Şimdi buradan bir adım daha ileri gidelim. Böyle krediler verdiğinizde ne oluyor? Bu gördüğünüz oluyor. Dostlarım, 2019'da kriz olmadı ya, hani biz muhalif, ki kendimi katiyen oraya koymuyorum. Benim işim gerçekleri söylemek. Ekonomide ne görüyorsam onu söylemek. Diğer yerlerde ne görüyorsam onu söylemek. Habercinin sorumluluğu bu. Arkadaşlar, 2019'da her şey çok mükemmeldi ya. TESK'ten haberleştirdi Deutsche Welle. Ben de orada rakamı gördüm. Konuşmuşlar TESK başkanıyla. 2019'da 114.977 esnaf iflas etmiş. 2019 yılında 114.977 esnaf iflas etmiş. Ekonomi o kadar iyi ki bu esnaflar çalışmayalım artık, iflas edelim, keyfimize bakalım demişler. Bunlar esnaf bu arada. Şirket, hani ne bileyim, KOBİ ya da büyük şirket değil. Esnaf. Birazdan KOBİ'lere de bakacağız. Şimdi TESK Başkanı önemli bir şey daha söylemiş Deutsche Welle. Ne söylemiş? Onu da hemen bir sonraki grafiğimizde o. Diyor ki 600 bin esnaf, hani esnaf kredi kefalet kooperatifleri var ya, onlardan kredi kullandığı için ayakta. O kredilerle duruyorlar ayakta. Yoksa iflas edecekti 600 bin kişi daha diyor. Yani 115 bin esnaf iflas etmiş, 114.977. 115 bin iflas etmiş. 600 bini de iflas edebilirdi. O kredi kooperatiflerine olan aldıkları paralarla ayakta durmaya çalışıyorlar. 2020'de devletten destek bekliyoruz diyor. Ah Sayın Başkan, herkes bekliyor. Herkes bekliyor. Mesele destek vermek değil zaten. Mesele onları iflasın eşiğine getirmemek. İyi siyasetçi budur. Yoksa kaybettiğini yeniden buldurmanın bir anı yok. İşte faizler, şeyler, kredi risk oranları düştü. Peki kredi risk oranlarını kim çıldırtmıştı? Enflasyon düştü. Düş dediğiniz yer 11 küsur. Kim çıkarmıştı oralara? 8'lerdeydi enflasyon zaten ki ondan da şikayet ediyorduk. Bizim ihtiyaç duyduğumuz enflasyon %5'ler civarında. Yani 5'in biraz altı, 4 ile 5 arasında bir enflasyon. İhtiyaç duyduğumuz derken yıllardır hedefimiz bu yani. 8'lerdeydi ondan da şikayet ediyorduk. Ama dostum 20'lerin üzerine kim çıkardı enflasyonu? Geçen haftaki yayınımız buydu biliyorsunuz. Kim çıkardı? Şimdi düştü diye seviniyorsunuz. Onu siz çıkardınız yahu. Risk primlerini efendim düşürdük. Hayır düşürmediniz. 160'lardan 400'lere 500'lere çıkarmıştınız. 260'lara indi. E iyi de diğer ülkelerinki de bizim karşılaştırdığımız diğer ülkelerinki de düşüyor. Bu arada hala 160'lara da gelmedik. Kim yaptı bunu? Oralara kim çıldırttı? Ben mi? Rahmetli İsmet İnönü mü? Kim çıldırttı? Siz ülkeyi basiretli yönetmediğiniz için oldu bunlar. Hepsi bunu bu yüzden oldu. Açık konuşalım. Şimdi buradan bir noktaya daha gitmemiz lazım yayının sonuna gelirken. Batık krediler. Batık kredi ne demek? Bankaya borcun var ve ödemiyorsun. Ödeyemiyorsun. Hiçbir şirket şunun içine girmek istemez dostlarım. Hiçbir şirket. Neden? Çünkü bir kere o listeye girince o listeden bir daha çıkmak çok zor. Türkiye'de sermaye çok düşük. Şirketlerin öz sermayeleri çok zor. Güçlendirmeleri. Para yok. Nasıl tüketicilerin harcayacak parası yok. Banka kredileri olmazsa ekonomi kötüye gidiyor kredi verilmezse. Burada da aynı şey. Türkiye'ye yurt dışından para girmezse sıcak para ya da doğrudan yatırım yoluyla para girmezse Türkiye'nin büyümesi kesintiye uğruyor. Zart diye duruveriyor. Zonkluyoruz. Duruyoruz. Dışarıdan sıcak para gelince de uyuşturucu gibi işte öyle kafalar ileyla. Bu da aynı şey. Şirketlerde de böyle. Kim batık şirket olmak ister? Batık krediler %41 arttı geçen sene. 2019'da. Geçen senemiz ocağın hani ortasını geçtik. %41 artış. 142 milyar liraya geldi batık kredilerin miktarı. 142 milyar Türk lirası. Üstelik bunun içinde daha bir sürü batık sayılması gereken ama daha batık sayılmayan krediler var. Onlara ilişkin de bir şey yapılması bekleniyor. İşte Ankara'da bir takım çalışmalar yapılıyor. Bir takım çalışmalar ne demek? Bunlar kimin üstüne yıkılacak demek? Geçmeyen yolcular için Yavuz Sultan Selim'in parası köprüsünün konsorsiyumuna kim para ödüyor? Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeyenler için kim para ödüyor? Aynı şey. Burada da o olacak. Yeniden yapılandırıldığında bunun bir maliyeti olacak. Bu maliyeti kim ödeyecek? Devlet. Devlet ödeyince kim ödemiş olacak? Siz ve ben olacağız. Peki, şimdi bu batık krediler 142 milyar lira ya. Bunların ne kadarı KOBİ, küçük şirketler? 60.4 milyar lira batık kredisi var KOBİ'lerin. Bir yıllık artış demin toplam batık kredilerde 41'di. Burada ne kadar? %50 KOBİ'lerin batık krediler. Neden? KOBİ'ler daha zor durumdalar. Küçük şirketler daha zor durumdalar. Demin esnafların durumunu gördünüz. Küçükler daha zordalar. Rahmetli annem şey derdi. Zengin dağdan aşırır, fakir düz ovada şaşırır. Evet. Zengin bir yolunu buluyor. Büyük şirketler bir yolunu buluyor. Küçük şirketler, fakirler onların bir yol bulmaları çok zor. O yüzden en çok onları vuruyor. KOBİ'lerde batık kredi artışı %50'ye dayandı. 50 dayandı değil, 50'ye geldi. 60.4 milyar lira. Bunları küçük paralar gibi görmeyin. Kanal İstanbul 75 milyar liradan bahsediyoruz. Ki 75 milyar olmuş, çok daha fazla gelecek. Bu da 60 milyar batık var burada ya. 60 milyar batık var KOBİ'lerde. Şimdi son bir tabloyla yayını bitirmek istiyorum dostlarım. Nedir o? İzninizle ben Merkez Bankası her cuma şey yaptığında, bu raporu yayınladığında, Merkez Bankası'nın görüyorsunuz bu grafik. Ben bunun 67. sayfasına gidiyorum. İşte bu gördüğünüz 67. sayfa. Hemen koşarak bu sayfaya bakıyorum. 67. sayfada TGA oranları var. TGA ne demek? Tahsili gecikmiş alacaklar. Yani sizin bir finans kuruluşuna, bankaya borcunuz var. Finans kuruluşuna borcunuz var. Ve bunu ödeyemediniz. Kredi kartı olabilir. Bireysel tarafta konut kredisi olabilir. Taşın kredisi olabilir. Öbür tarafta ticaret. Şimdi o grafik bir gelsin ekrana. Orada ne dikkatinizi çekiyor? Kırmızıyla bireysel krediler. Bakın onlarda düşüş var. Ne zamandan beri düşüş var? 2016'nın sonuna doğru giderken. Neden? Çünkü orada işte o dövizle kredi kullanımı yasaklandı ya bireyler için. Şirketler için devam ediyor. Orada o düşüşe geçti ondan sonra. Orada şimdi hatta son zamanda biraz daha düşüş görüyorsunuz. Ama turuncu ticari kredi, turkuaz da ikisinin ortalaması. Tabii bireyler çok kişiler ama kullandıkları kredi miktarı ne kadar olursa olsun küçük. Şirketler büyük krediler kullanıyor. O yüzden o yukarıda kalıyor ortalaması turkuaz renkli olan. Şimdi turunculu olana bakar mısınız nasıl yükseldiğine? Bunlar TGA'nın tahsil gecikmiş alacaklar. Ben her Merkez Bankası yayınında hemen 67. sayfaya gidiyorum. Burada düşüş görmek istiyorum. Bunun düştüğünü görmek istiyorum ben. Şirketlerin zorda olmadığını, şirketlerin bir şekilde düze çıktığını görmek istiyorum. Bu düzelmeden ekonomi düzeldi. Ha, öyle oldu. Dostum, ekonominin düzeldiğini hemen anlayacaksınız. Geliriniz arttı. İşsizlik düştü. Çevrenizde amcanızın oğlu, dayınızın kızı, siz, babanız, ananız, çocuğunuz iş bulduğunda, maaşınıza enflasyon üstünde gerçekten zam yapıldığında ekonomi düzelişe geçmiştir. Ekonomi düzelmeye başlamıştır demektir. Ama öyle asgari ücret değil. Neden asgari ücreti bu kadar konuşuyoruz hiç düşündünüz mü? Çünkü asgari ücret dünyada normalde şudur. Yeni işe başlarsınız, çok gençsinizdir veya kısıtlı işler yapmak isterseniz, hani çok çalışmak istemezsiniz, geçici böyle şey işler yapmak isterseniz, mevsimlik ya da geçici işler yapmak istersiniz. Orada asgari ücret alırsınız. Olur mu? Ama bir ülkenin yarısı asgari ücreti geçinmez. En son Sayın Bakan açıklamış, %43,5. %43,5. O yüzden bu kadar konuşuyoruz. O yüzden gelişmiş ülkelerde asgari ücret bu kadar delicesine konuşulmuyor. Nüfusun büyük kısmı asgari ücret alıyor, çok önemli kısmı. Geri kalanlar da zaten onu 100 lira, 200 lira, 300 lira üstüne. Ve asgari ücret meselesinde beni çok rahatsız eden bir şey daha vardı. Jest yapmış hükümetimiz. Biz jest yaptı 75 lira. 75 lira jest yapmış. Bana jest yapmayın. Siz kimsiniz de bana jest yapıyorsunuz ya? Bu ne çirkin bir şey. Ülkeyi doğru düzgün yönetin. Ekonomiyi krizlere sokmayın. Girmediğimiz krizden çıkmak zorunda kalmayalım. Bana jest yapmanıza gerek kalmaz. O zaman doğru düzgün maaşlar alırım. Gençler iş bulurlar. Ve işsizlik yayınında arşivde bulabilirsiniz. İşsizlik yayınımızda özellikle altını çizdiğim bir şey vardı. 100 kişinin iş hayatına giren, yani gençler bunlar ağırlıkla veya askerden gelmiş olan 100 kişinin 9'u sadece iş başvurusu, çalışma hayatına atılmış. Gerisi 91'i evde. Türkiye tarihi böyle bir şey görmedi. Nasıl ya? İnsanlar üretmeden, bir şeyler yapmadan bu ülke nasıl kalkınabilir? Ya zihinsel üretim yapmalılar masa başında, akademilerde, mühendislik çalışmalarında. Ya da bir yerlerde bir üretimler yapmalılar. Bir şeyler yapmalıyız. 100 kişiden işsizlik işte ondan düşüyor dostlarım. Eylül ile Ekim arasında sadece 97 bin kişi azalmış çalışan sayısı. Buna rağmen işsizlik 13.8'den 13.4'e düşmüş. Neden? İşte çalışan sayısı azalırken nasıl düşebilir işsizlik? İşte böyle düşüyor. İşsizliği öyle bir tanımlıyorum ki İşsizlik sayısı düşüyor ama siz hala işsizsiniz. Bilmiyorum farkında mısınız? Çarşıya pazara çıkıyor musunuz? Ben geçen hafta dehşet içinde kaldım. Soğan yeniden 5 lira olmuş. 5 lira. 7 lira oldu diye kıyameti kopardık. Geçen sene gene 5 lira olmuş. Ama enflasyon düşüyor. Hiç üzülmeyin, hiç korkmayın. Doğalgaz faturaları çıldırmış, herkes doğalgaz faturalarını paylaşıyor. Ama hiç korkmayın, enflasyon düşüyor. Endişelenmeyin. Size mi inanacağız? Hükümetimize mi inanacağız? Çarşıya pazara mı inanacağız? Sayın Bakanımıza mı inanacağız? Sizin doğalgaz faturanıza mı inanacağız? Yoksa her şeyi bilen ülkemizi yönetenlere mi inanacağız? Tabii ki onlara inanacağız. Sizi niye inanalım? Sizin doğalgaz faturanızı çarşıdan pazardan kaç liraya aldığınıza inanmayacağız tabii ki. O söylenenlere inanacağız. Ama onlara inanırsak bu doğru bir şey değil. O yüzden burada yayını keseyim ben ve size de bir teşekkür edeyim. Bir şeyi atlamak istemiyorum. Biraz önce bir dostumuz Helen Su, Helen Dahl kod adıyla yazan bir dostumuzun söylediği önemli bir şey var. Freelance iş yapanlar PayPal kullanmak zorunda. PayPal'i kapattılar. Türkiye'de paramızı ülkeye getiremiyoruz demiş. Bu çok önemli bir şey. E-ticaret dünyanın geleceği için özellikle freelance iş yapanlar, aynı zamanda da küçük şirketler için hele ölümcül bir şey. Bu e-ticaret dünyanın geleceğinde bu kadar önemli olacaksa, bizim böyle PayPal'ı kapattık bilmem ne, bunu yapmamamız lazım. Bunu bir, yani buralar korkunç yerler. Onun için ben sizinle aynı fikirdeyim. Bunu özellikle size söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Yani gerçekten önemli bir nokta. Bir dostumuz da Murat Aygün demiş ki onca sıkıntıya rağmen Akdeniz, Libya, Suriye doların altında kalması çok iyi değil mi? Dostum, dolar niye çıksın? Bir malın fiyatı niye yükselir? Niye yükselir? Onun bir arzı var, bir de talebi var. Yani bulunmazsa, herkes almak istiyor ama bulamıyorsun. O zaman ne olur onun fiyatı? Yükselir. Ortalık dolu, her taraf dolu, patates, soğan, oradan gideyim, deli gibi. Ve almıyorsunuz, tarlada çürüyor, ne olur onun fiyatı? Düşer. Dolara talep nerede olsun? Dolar mevduatları, biz onlara DTH deriz, döviz tevdiat hesapları, bankada Türk lirasını geçmiş vaziyette. Deli gibi boğazına kadar dolarda insanlar. Şirketler borçlanmıyor, ekonomi büyümüyor, ithalat düşük. Doları ne yapacaksınız? Kim dolar talep ediyor? Ki hala bir miktar gene de dolar talebi var. Doların yükselmeme nedenlerinden biri o. Bakalım ekonomi düzelsin, cari açık nasıl geliyor? Yapısal reform yapmadık ki. Bir ithalat başlasın, ekonomi büyüdüğü anda ithalatın patladı. Zaten en ufak bir kımıldadı, hemen ithalat yeniden yükselişe geçti. O yüzden, yoksa ekonomide iyi bir şeyler yapıldığı için değil. Değil. Dolar talebi düşük olduğu için oluyor bunlar ki dediğim gibi ben dolar seviyesine ilişkin bir şey söylemek istemem. Benim uzmanlık alanım değil bu. Ama ekonomi tarafı var bunun. O yüzden bunu sizinle özellikle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum dostlarım beni izlediğiniz için. Berk Çapacı demiş ki Emin Bey lütfen canlı yayını tek parça halinde yükleyiniz. Parça parça da yükleyin demişsiniz. Ya ne yapacağımızı şaşırdık. Tek parça halinde yükleyince ben çünkü dayanamıyorum. Konudan konuya atlıyorum. Çok uzuyor. Bakın epeydir yayındayız. Bir saat oldu yayındayız. Bu sefer çok uzun diye şikayet ediyorsunuz. İşte parça parça konulara göre kesip koyalım diyoruz. Bu sefer de hani parça parça koyuyorsunuz diye şikayet ediyorsunuz. Biraz açıkçası yapacağımızı da biraz şaşırdık. Kusura bakmayın. Bulduğumuz yol bu. Bahadır Akılmak kardeşim çayımını aldım. Ders çalışmaya başlamadan önce sizi dönüyorum. Hemen kapatıyorum. Sen ders çalış. Bizim geleceğimiz sizsiniz. Benim bu kadar gençler konusunda inanın hani paylaşmak istemiyorum. Çünkü böyle şeyler sessizce yapılmalıdır. Ama inanın çok elimden gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Çok fazla şey yapıyorum. Vaktimin önemli kısmını harcıyorum. Başka şeyler de yapıyorum. Hani bunları paylaşmak doğru değil. Aile terbiyemiz buna müsait değil. Siz gençler bizim geleceğimizsiniz. bu ülkenin geleceği sizsiniz. Çok değerlisiniz. Yani size ne kadar değer verdiğimi, ne kadar değerli bulduğumu anlatamam yani hepinizi. Bir de tabii çocuğum çok uzakta, dünyanın öbür ucunda. Çok nadir, çok az görürüm. Böyle gördüğüm her gence sarılabilirim. Yani böyle bağrıma basabilirim hepinizi. Hepinizi de çok seviyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz, paylaştığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum size. Ve tekrar buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşelim. Hoşça kalın.